Ayrım 11, Bölüm 23, Sayfa 190. Bazıları önce yapar, sonra düşünür ve sonsuza dek de hayıflanır. Charles Simmons. Akıllıca davranacağınız mücadeleleri seçin. Önce düşünüp sonra hareket etmenin ve böylece sonsuza dek hayıflanmaktan kurtulmanın yolunu öğrenmek ister misiniz? Yalnızca birinin bir davranışından hoşlanmamamız hemen o anda o kişiye cevap vermemizin akıllıca olduğu anlamına gelmez. Akıllıca olan, mücadeleye girişmeden önce bütün faktörleri değerlendirmek ve olası sonuçları göz önüne almaktır. Bir öğretmen yıllarca uğraştıktan sonra hamile kalmayı başarmıştı. Zor geçen 8 ayın ardından son birkaç haftayı da doktorunun talimatıyla evde sırt üstü yatarak geçirdi. Sağlıklı bir kız bebek doğurdu ama doğumdan sonra bir enfeksiyon kaptığı için sağlığına kavuşması normal izninden daha uzun zaman gerektirdi. Müdür, onun sınıfını alacak nitelikli bir yedek öğretmen bulmakta son derece zorlansa da annelik izninin uzaması konusunda cömert davrandı. Bu öğretmen okula döndükten bir hafta sonra akademik faaliyetler takım kaptanlığı görevinin başka bir öğretmene verilmiş olduğunu öğrendi. Üst üste 3 yıldır takımı bölge finallerine götürdüğü ve çocukları yarışmalara hazırlamayı çok sevdiği için buna çok sinirlendi. Müdürün ofisine dalıp ne düşündüğünü söylemeye hazırlanırken içinden bir sesin şöyle sorduğunu duydu. Bu zamanlama iyi mi? Müdürün son 4 aydır ona arka çıktığını fark etti ve bunca desteğin ardından onu sıkıştırmanın haksızlık olacağını düşündü. Neyse ki ağzının payını almadan önce mücadelenizi seçin konusundaki anahtar sorulardan birini kendi kendine sormayı akıl etmişti. Konuşmak veya konuşmamak işte bütün mesele. Ancak bir aptal suyun derinliğini iki ayağıyla birden kontrol eder. Afrika atasözü. Sizi rahatsız eden bir durumu, size doğru davranmayan bir kişiyi ya da size istediğiniz ihtiyaç duyduğunuz ya da size istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz, hak ettiğiniz şeyleri vermeyen birini düşünün. Konuşmanız mı yoksa sonsuza dek susmanız mı gerektiğine karar vermek için aşağıdaki mücadelenizi seçin ölçütlerini değerlendirin. Mücadelenizi seçmek için 8 ölçüt. 1. Önemsiz bir şey mi? Belki bir veli size tatlım dedi ve siz de tatlım demesinden hoşlanmıyorsunuz. Kendi kendinize sorun. Bu kişiyi bir daha hiç görecek miyim? Görmeyecekseniz belki de omuz silkip unutabilirsiniz. Bu konu dünya barışını etkilemiyor. Hawaiililerin dediği gibi manini, yani küçük bir balık. 2. Sürekli bir sorun mu? Peki bu veli sizin gönüllü sınıf annelerinizden biri ise ve onu haftada birkaç kez görecekseniz? Ya sizi her gördüğünde tatlım demeye başlarsa? Şimdi olay büyüdü. Bu bir kere olan bir şey değil, sürekli bir sorun. Bu noktada onunla konuşacak kadar önemli olmayabilir. Belki de ona kibarca adınızı hatırlatıp çocuklara da örnek olmak açısından size adınızla seslenmesini rica edebilirsiniz. 3. Davranışı masum mu, bilinçli mi? Belki güneyde büyümüştür ve herkese tatlım demeye alışmıştır. Belki kötü bir niyeti yoktur. Aslında bunu sevgi sözcüğü olarak bile kullanıyor olabilir ya da belki bilinçli olarak size tepeden bakıyordur. Kadının bunu bilerek mi yoksa istemeyerek mi yaptığını belirlemeye çalışın. 4. Durumun geçmişi nedir? Bu kişinin davranışını açıklayın ya da mazeret sayılabilecek koşullar var mıdır? Belki siz davranışından hoşlanmayabilirsiniz. Ancak bu kişi zihinsel özürlüdür. Belki durumdan memnun değilsinizdir. Ama bu hafta zaten 3 kez şikayette bulunmuş ve hakkınızı kaybetmişsinizdir. Söyleyecekleriniz haklı bile olsa, karar verecek kişi iyi niyet hakkınızı tükettiğinizden sizi artık dinlemeyebilir. 5. Davranışları değişebilir mi ya da değişir mi? Bu kişinin farklı bir şekilde davranma motivasyonu var mı? Yoksa ricalarınız bir kulağından girip ötekinden çıkacak mı? Belki bu veli hayatı boyu kadınlara tatlım demiştir ve şimdi değişmeye de hiç niyeti yoktur. Belki tavrı ben böyleyim, beğenmiyorsanız siz bilirsiniz şeklindedir. Bir seferinde bir duvar yazısında Asla bir domuza şarkı öğretmeye çalışmayın. Hem zamanınız boşa gider hem de domuzu sinirlendirirsiniz diyordu. Veliyi size tatlım dememesi için ikna etmeye çalışmak belki domuza şarkı öğretmeye benzer. 6. Zamanlama iyi mi? Gençlerin zamanlamanın karar vermede ne kadar önemli rol oynadığı konusundaki sezgileri genelde pek güçlüdür. Araba anahtarlarını istemeden önce anne babalarının yüzündeki ifadeyi kontrol ederler. Çünkü anahtarları alıp alamayacaklarının, anne babalarının o anki ruh haliyle yakından ilgili olduğunu içgüdüsel olarak bilirler. Unutmayın, sizin iddianızın haklılığı ya da doğruluğu bir yana, kararı verecek kişinin de evet deme havasında olması gerekir. 7. Ben buna nasıl katkıda bulunuyorum? Birilerine bize kötü davrandıkları için sinirlenmeden önce kendimize bakıp bizim bu işte ne rol oynadığımızı görmemiz gerekir. Jack Canfield şöyle der: İnsanlar bize, bizim onlara öğrettiğimiz şekilde davranırlar. Belki de 20. bölümde ele alındığı gibi en baştan kuralları belirleyip sınıf annelerine, öğrencilerinize söylediğiniz gibi Bayan Baker demelerini söylemediniz. 8. Bu kişiyle yüzleşmek kısa dönemde kazanç ve uzun dönemde kayıp olur mu? Kendi kendinize sorun. Bu konuyu büyütürsem ne olur? Muharebeyi kazanıp savaşı kaybeder miyim? Daha büyük bir amaç uğruna bu küçük sorunu görmezden gelmek daha mı iyidir? George Patton şöyle önerir: Hesaplı riskler alın. Bu, düşünmeden hareket etmekten iyidir. Belki de bu sorunu halletmek için ödeyeceğiniz bedel, gireceğiniz riske değmeyecektir. Ağzınızı açmadan önce kafanızı çalıştırın. Hayatta öğrenmesi en zor şey, hangi köprülerin geçilip hangilerinin yakılacağıdır. David Russell. Hangi mücadeleye girişileceğinin hayatta öğrenilmesi en zor şey olduğu hakkı konusunda Bay Russell ile aynı fikirde olmasam da bunun oldukça karmaşık olabileceğini kabul ediyorum. En azından şu ölçütleri kullanarak kabullenebileceğiniz bir karara varabilirsiniz. Tam günlük bir Tang Fu programına katılan bir grup okul yöneticisiyle bunu yaşadık. Herkesin not değiş tokuşu yapabilmesi ve karşılaştıkları sorunlara olası çözümler bulabilmesi için beyin fırtınası yapmak amacıyla dinleyicileri küçük gruplara ayırmıştım. Bir müdür görünürde kazanma olasılığı olmayan bir ikilemle karşı karşıyaydı. Okulumda emekli olmuş bir öğretmenim var. Elim kolum bağlı. Anlaşması olduğundan sendikası onu koruyor. Elimde öğrencilerden ve velilerden gelen öğretmenin yetersizliğini bildiren raporlar mevcut. Danışmanlık ayarladım. Bir yardımcı aldım ve sınıfını gözlemledim ama işe yaramadı. Onu taciz ettiğimi düşünüyor ve onu işten aldırmak için uğraşmaya devam edersem beni mahkemeye vereceğini söyledi. Son 2 yılını da tamamlayıp ikramiyesini almak istiyor. Ne yapabilirim? Tahmin edeceğiniz gibi bu sorun oldukça hararetli bir tartışmaya yol açtı. Katılımcılar çeşitli yaklaşımlar önerdiler. Ancak dertli müdür hepsini denediğini ve başarılı olamadığını öne sürdü. Sonunda grup istemeyerek de olsa bir görüş birliğine vardı. Yöneticilerden biri sonucu şöyle özetledi: Ben de aynı durumda kaldım ve ne kadar can sıkıcı olduğunu bilirim. Sonunda bu tek bir yetersiz öğretmeni kovmak için girişilecek uzun ve zorlu sürecin okulun yararına olamayacağına karar verdim. Yönetici devam etti: Liderler olarak sürekli sınırlı kaynaklarımızı en iyi nasıl kullanacağımız konusunda kararlar vermeliyiz. Benim son kararım bu konunun üstüne gitmenin binlerce dolara ve yüzlerce saate mal olacağıydı. Zamanımıza öğrencilerin de olumlu bir etki bırakmak için ellerinden geleni yapan, kendini işine adamış diğer öğretmenlerimiz, işin harcamanın daha iyi olacağına karar verdim. Zamanımızı öğrencilerin de olumlu bir etki bırakmak için ellerinden geleni yapan, kendini işine adamış diğer öğretmenlerimiz için harcamanın daha iyi olacağına karar verdim. Danıştığım değerli bir müdür şöyle dedi: Müdürlük yapmanın kolay olduğunu kimse söyleyemez. İşte bu yüzden bize büyük para ödüyorlar. Bunun üzerine odadaki herkes buruk bir ifadeyle güldü. Ne zaman katlanacağınızı bilin. Bilgelik sonuçları tahmin etmektir. Norman Cousins. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz: Bu kötü bir karar. Ya sınıftaki zavallı çocuklar, müdürün doğru olanı yapacak zamanı yok diye acısını onlar mı çekecekler? Müdür öğretmenin beceriksizliğini görmezden mi gelecek? İnanın bana, programa katılan eğitimciler de bu karara sizin kadar tepki duydular. İdeal bir dünyada müdür böylesine üzüntü verici ve tatmin edici olmaktan uzak bir karar almama durumunda kalmak istemezdi. Öğretmeni değiştirmek için gereken adımları atar, öğrenciler hak ettikleri kalitede eğitimi görür ve her şey mükemmel olurdu. Gerçek dünyada ise işler her zaman istediğimiz gibi gitmez. Gerçek dünyada karşımızdaki seçeneklerin hiçbirinin cazip gelmediği zamanlar da olur. Durum böyleyse başkalarına danışmak ve mücadelelerinizi seçin ölçütlerini gözden geçirmek, en azından kötü bir durumu olabildiğince kurtarmaya çalışırken üzerinde düşünülmüş bir karar vermemize yardımcı olabilir. Gençler için Tang Fu önerileri. Anne babanızın size hep hayır mı dediğini düşünüyorsunuz. Belki de kuyuya fazla sık gidiyorsunuzdur. Sık sık bir şey istemenin katlanarak artan olumsuz bir etkisi olacağını bilin. Bazı insanlar, parantez, yetişkinler ve büyük kardeşler dahil, ilke olarak arada sırada hayır demeleri gerektiğine inanırlar. Çok kolay oldukları şeklinde algılanmak istemezler ve bu yüzden iplerin kimin elinde olduğunu hatırlatmak için hayır derler. Bu, kontrolü yeniden ele almanın bir yoludur. Bunu aşmanın bir yolu vardır. Mücadelenizi seçin. Taleplerinizi sizin için gerçekten önemli şeylere saklayın ve anne babanızın da bunu bilmesini sağlayın. Anne veya baba, sizi harçlık için durmadan rahatsız etmeyeceğim deyin. Gerçekten istediğim bir şey olana dek bekleyeceğim. Harçlığımı o zaman isteyeceğim. Tamam mı? Herhalde bu olgun yaklaşımınızdan etkilenecek ve sizi ödüllendirmek isteyeceklerdir. Eğer abiniz bilgisayarında oynamanıza izin vermiyorsa ya da ablanız giysilerini almanızı istemiyorsa aynı ilkeyi uygulayın. Seni durmadan rahatsız etmemden bıktığını biliyorum deyin. O yüzden bundan böyle artık yalnızca haftada bir kez bilgisayarında oynamak isteyeceğim. Ya da son zamanlarda giysilerini çok sık aldığımı biliyorum. Bu sefer sen de benimkilerden birini giyebilirsin. İşte bu, düşünerek konuşmak ve akıllıca davranmaktır. Akıllıca davranacağınız mücadeleleri seçmek üzere eylem planı. Kış ortası ve tipi bekleniyor. Sabah TV'yi açıyor ve çocuklarınızın okulunda kar tatili olmadığını öğreniyorsunuz. Onları sıkı sıkı giydiriyor, servise bindiriyor ve işe gidiyorsunuz. Daha masanıza oturur oturmaz okulun kapandığını ve çocuklarınızı almanız gerektiğini bildiren bir telefon ya da mesaj alıyorsunuz. İçinizden müdürü arayıp ağzınıza geleni söylemek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Düşünmeden hareket eder ve balıklama atlarsınız. Çıldırmış olmalısınız. Neden okulu sabahtan kapatmadınız? Kullanılacak sözler. Akıllıca davranmak için bir şey yapmadan önce düşünürsünüz. Ağzımı açmadan önce kafamı çalıştırayım. Unutulacak sözler. Sonuçları düşünmeden savaşa girersiniz. Sizin yüzünüzden sıkışık trafikte 2 saat geçirdim. Ne aptalca bir karar. Sabah havaya hiç bakmadınız mı? Kullanılacak sözler. Mücadeleni seç ölçütlerini gözden geçirirsiniz. Bir bakalım hafifletici sebepler var mı? Eminim o sırada ellerinde olan bilgilerle en iyi kararı vermişlerdir. Unutulacak sözler. Bu kişiye ne düşündüğünüzü ve tam olarak neler hissettiğinizi söylersiniz. Teftiş kurulunu arayıp şikayet edeceğim. Kullanılacak sözler. Bu koşulları iyice anlayarak kendinize huzur verirsiniz. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık türü bir karardı herhalde. Bölüm 24, sayfa 197. Kediler sanki prensip olarak canlarının istediğini talep etmelerinin bir sakıncası olmayacağını düşünüyor gibidirler. Joseph Wood Crutch. Etik olarak ikna etmenin 5 ilkesini kullanın. İstediğimizi talep etmenizin değil, asıl talep etmememizin zararı olacaktır. İnsanlar bizim aklımızdan geçenleri okuyamazlar. Daha önce de konuştuğumuz gibi, insanların bizim neler hissettiğimizi sezip, bizim adımıza harekete geçmelerini bekleyemeyiz. İstediklerimizi, ihtiyaçlarımızı ve hak ettiklerimizi dile getirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu ahlaka uygun ve ikna edici bir şekilde yapmanın da yolları vardır. 1. Kural. olumlu beklentilerle yaklaşın. Bunun çok bariz bir öneri olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak itiraf edin, kaç kez insanlardan bir talepte bulunurken içinizden "vakit kaybediyorum, bunu asla kabul etmezler" diye düşündünüz. Winston Churchill, "başkalarını ikna etmeden önce kendimiz ikna olmalıyız" demiştir. Bizim şüphelerimiz olunca karşımızdaki insanlar bunu sezerler. Eğer talebimizin yerine getirilebileceğine biz inanmıyorsak, onlar neden inansın? Kendi kendinize, "bunun işe yarayacağını biliyorum. Bunun iyi bir fikir, parantez ya da haklı bir talep veya değerli bir öneri olduğundan eminim" diyerek güven içinde yürüyün. Kendinizi şüpheyle doldurmak yerine kendinizle konuşup kendinize güven kazandırın. 2. Kural: gelebilecek itirazları tahmin edin ve dile getirin. Kendinizi karar verenlerin yerine koyup neden hayır diyebileceklerini kestirmek ve bunu önceden belirtmek çok önemlidir. Eğer bunu yapmazsanız sizi dinlemeyeceklerdir. Yanınızda zihnen oturup kollarını kavuşturup bekleyecekler. Siz söyleyeceklerinizi bitirince de bu fikrin neden işe yaramayacağını anlatacaklardır. Eğer pahalı bir proje öneriyor ve gelip "bunu istediğin için delirmiş olmalısın, bütçede hiç para kalmadı" diye düşüneceklerini tahmin ediyorsanız, bilin bakalım sizin ağzınızdan ilk çıkan sözcükler ne olmalı? "Bütçemizde hiç para kalmadığına göre sizden neden para istediğimi merak ediyor olabilirsiniz." Sonra devam edin ve eğer dikkatinizi 5 dakika bana verecek olursanız, size bu projenin ilk 60 günde bize nasıl o parayı geri kazandıracağını anlatacağım. Şimdi onların direnişini kırdınız. 3. Kural: vurguladığınız her noktaya numara verin ve belgelendirin. Lisedeki hitabet öğretmenim eskiden bize şöyle derdi: "Uzmanlığınız düşüncelerinizin düzenliliğiyle değerlendirilir. Sunduğunuz ya da önerdiğiniz konuda dünyanın önde gelen otoritelerinden olabilirsiniz. Ancak düşünceleriniz darmadağınıksa, dinleyenler sizin neden bahsettiğinizi bilmediğinizi düşüneceklerdir. Aksi doğru olsa bile. Vurguladığınız noktaları haklı kılarken anlamaya ve hatırlamaya yardımcı olmanın en çabuk yolu nedir biliyor musunuz? Onlara numara verin. Kanıtları numaralandırmak hem onları düzene sokar hem de yürüttüğünüz mantığın öznel değil, nesnel görünmesini sağlar. Numaralanmış fikirler birer görüşten çok gerçeğe benzediği için dinleyenler de daha inandırıcı bulurlar. Dahası bu programın desteklenmeye değer olmasının 3 nedeni var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü deyince dinleyenlere izleyebilecekleri bir yapı sunduğunuzdan ne söylediğinizi daha kolay anlayabilirler. Duydukları her şey anlamlı geldiğinden daha çok ikna olurlar. 4. Kural: İhtiyaçlarını karşılayın ve onların dilini konuşun. Şu önemli noktayı unutmayın. İnsanlar ne kadar geçerli olursa olsun sizin nedenlerinizle motive olmazlar. Sizin fikrinizin onlara nasıl yararı dokunacağıyla motive olurlar. Paul Harlan Collins'in bu ilkenin uygulanmasını gösteren harika bir çift deyişi vardır. Genç çocuğunuza yoldaki karları küretmenin en iyi yolu ona arabayı kullanabileceğini söylemektir ve çocuklarınıza hesap öğretmek istiyorsanız onlara farklı harçlıklar verin. Kendi kendinize şunu sorun: İkna etmek istediğim insan için önemli olan nedir? Para, mevki, güvenlik, iktidar, terfi. Benim önerimin ona ne yararı dokunabilir? Eğer bu kişi için önemli olan ileri görüşlü bir kişi olarak itibarıysa, o zaman bu çığır açacak projeyi ilk uygulayacak kişi olacağını ve bu yeniliğin ileriki yıllar boyunca standartları nasıl belirleyeceğini vurgulayın. 5. Kural: İnsanları fikirlerinizi gerçek yaşamdan örneklerle denemeye teşvik edin. İnsanlar kendi kararlarını vermeyi severler. İkna etmek, insanları neden evet demeleri gerektiği konusunda nedenlerle doldurmak değildir. İnsanlar ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmadıkları için çoğu zaman direneceklerdir. Etkili iknanın püf noktası, insanların söylediklerimizi pasif, dirençli durumdan çıkmalarını ve önerimiz sanki kararlaştırılmış gibi hayallerinde canlandırmalarını sağlayan düşün ve gözlerinin önünde canlandırır gibi sözlerdir. Daha sonra bu fikirlerin yalnızca teoride değil, gerçek hayatta da işe yaradıklarını göstermek için insanlara kendileri gibi birilerinin bu fikirleri nasıl uyguladıklarını anlatın. Başarı hikayelerini kullanın. Etkin iknanın hem sol beyine dayanan mantıki bir yönü hem de sağ beyine dayanan duygusal bir yönü vardır. Gerçeklere dayanan, madde madde belirtilmiş ilkelerle yaşanmış hikayeleri birleştirirseniz insanların önerinize evet deme olasılığını arttırırsınız. Hem akla hem kalbe seslenin. Bir şeyi nasıl teklif edeceğini bilmek öğretilecek en büyük sanattır. Ralph Waldo Emerson. Bir hanım bana şöyle dedi: "Oğlumun lisesindeki kariyer danışmanlık merkezinde gönüllü çalışıyorum ve öğrencilerin davranışları karşısında şaşkınlık içindeyim. Bizim zamanımızda çocuklar saygılıydı. Bugünlerde sanki her çocuk küfürlü konuşuyor. Koridorlardan geçerken çocukların öğretmenlere kafa tuttuğunu, büyüklerin küçüklere zorbalık ettiğini görüyorum. Bu çok rahatsız edici. Bir kişilik geliştirme eğitim programı önermek istiyorum ama susturulacağımdan korkuyorum. Bazı veliler birkaç yıl önce bu konuda bir çalışma grubu kurmak istediler ancak hiçbir sonuç alamadılar. Ne önerirsiniz?" "Öncelikle bu değerli amacı benimsediği için onu kutluyorum. Ülkenin dört bir yanında kişilik geliştirme eğitim programları başlatan okullar olumlu bir fark yaratabileceklerini gördüler. İkna etmenin beş ilkesini kullanarak böyle bir öneriyi başarılı biçimde kabul ettirebilmemizin bazı yollarını aşağıda göreceksiniz. Birinci adım. Benzer bir önerinin geçmişte onaylanmamış olmasına odaklanmak yerine onların hatalarından ders alın ve benzer hataları tekrarlamayın. Eisenhower'ın şu sözlerini hatırlayın: "Karamsarlık hiçbir savaşı kazanamamıştır." Kendinizle konuşarak kendinizi iyimserlik havasına sokun ki heyecanınız belli olsun ve başkalarına da geçsin. Kendi kendinize şunu söyleyin: "Kişilik geliştirme programları işe yarar ve okuldaki herkesin buna katılmaktan yarar göreceğini biliyorum." İkinci adım. Kendi kendinize karar vericilerin neden hayır diyebileceklerini sorun. Ev ödevinizi yapın ve insanların bu öneriyi neden desteklemeyeceklerini bulun. Belki bazısı değerler okulda değil evde öğretilmeli diye düşünecektir. Belki de okul fonlarının kullanımı için rekabet söz konusudur ve bazıları bu programa ayrılacak paranın başka bir yerde kullanılması gerektiğini düşünüyordur. Farklı direniş türlerini belirledikten sonra onları açıkça ele alın ki dinleyenler sizin görüşlerinize de bir şans tanısınlar. Üçüncü adım. Önerdiğiniz planın belirli yararlarını ayrıntılı şekilde açıklayan bazı başlıklar hazırlayın. www.charactercount.com sayfasına girip bu programları destekleyen okullarda görülen elle tutulur gelişmeleri araştırın. Önerinizi yazılı olarak sunuyorsanız bütün yararları kapsayacak şekilde olabildiğince fazla başlık bulun. Ancak insanların bir göz atıp pek çok avantajın etkisini görmeleri için hepsini bir sayfada özetleyin. Eğer 50 sayfalık bir rapor verirseniz insanlar okunacak malzemenin çokluğundan bile ürkebilirler. Okumak yerine bir göz atarlar ve en önemli bazı noktaları kaçırabilirler. Önerinizi bizzat anlatacaksanız en fazla 7 başlık sunmaya özen gösterin. Kısa dönemli hafızamızda tutabildiğimiz başlıkların sayısı 7'dir. 7 rakamlı telefon numaralarını düşünün. 7'den fazla noktaya değinirseniz dinleyiciler yorulup ilgilerini kaybedebilirler. Zaten hepsini hatırlayamayacaklardır. Sözlü raporunuza ek olarak diğer avantajları da sıralayın, basılı malzeme verebilirsiniz. Ancak kendinizi kontrol edip en önemli 7 noktaya odaklanın. Dördüncü adım. Ben cümlelerinden kaçının. Siz sorularına yönelin. İnsanlar bizim ne düşünüp istediğimizden etkilenmezler. Öte yandan kabul etmenin nasıl kendi yararlarına olacağını ikna edici biçimde sunan bir öneriden etkileneceklerdir. Bence bu çocuklara saygıyı öğretmenin harika bir yolu demek ne kadar zayıf kalıyor, dikkat edin. Bunu öğrencilere, öğretmenlere ve birbirlerine karşı daha saygılı davranmayı nasıl öğretebileceğimizi bilmek ister misiniz şekline çevirin. Unutmayın ki bizim ne düşündüğümüzü anlatan beyan cümleleri ilgi çekmez. Konuyu dinleyicileri de işin içine katacak şekilde sorgulama, parantez Sokrat metodu, dinleyenlerin fikirlerimize direnmek yerine düşünmelerini sağlayacaktır. Sonra zorlukları ve önerinizin çözeceği sorunları tanımlayın. Öğretmenlerin nelerden hoşlanmadıklarını sorun. Öğrencilere okulda olmak konusunda onları nelerin rahatsız ettiğini sorun. Velilere çocuklarının davranışlarıyla ilgili olarak en çok nelerden kaygı duyduklarını sorun. Sonra karar vericilere şu soruyu yöneltin. Kampüste kavgaları, zorbalığı, nefretten kaynaklanan suçları ve çete şiddetini nasıl azaltacağınızı bilmek ister misiniz? Okulda demirbaşlara verilen zararı ve duvar yazılarını nasıl azaltacağınızı bilmek ister misiniz? Çeşitlilik bilincini ve duyarlılığı nasıl arttıracağınızı bilmek ister misiniz? Personelle öğrenciler arasında barışçıl ilişkiler kurarak işbirliğini nasıl destekleyeceğinizi bilmek ister misiniz? Sonra şöyle deyin. Önümüzdeki 10 dakika boyunca beni dikkatle dinlerseniz, ülkenin dört bir yanındaki yüzlerce okulda bunları gerçekleştiren bir programdan haberdar olacak ve kendi okulumuz içinde neler yapılabileceğini göreceksiniz. 5. adım. Bunu istenen bir şeye dönüştürmek için başarı öyküleri anlatın. 3. bölümde insanların nasıl istedikleri zaman bir şeyi isteyerek, zorunda oldukları zamansa istemeye istemeye yaptıklarını gördük. Ayrıntılı hikayeler kullanmanın güzelliği hem zihne, parantez gerçek yaşamdan örnekler gerçek kanıtlardır, hem de kalbe, gerçek öyküler duygusal açıdan etkileyicidir, seslenmelidir. Hikayeler programın başka yerlerde öğretmenlere, velilere, öğrencilere, personele ve yöneticilere nasıl yarar sağladığını gösterecektir. Bunun başkaları için işe yaradığının kanıtlanmasını dinledikten, parantez bir başka deyişle spekülatif değil, kanıtlanmış olduğunu öğrendikten sonra yönetim kurulu ikna olur ve kararını verir. Okulumuz için bunu istiyoruz. Ya önerimizi onaylamazlarsa? Kazanılan bir taktiği asla değiştirmeyin. Kaybedilen taktiği mutlaka değiştirin. Vince Lombardi. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Bu iyi bir teoriye benziyor ama ya kişilik geliştirme eğitim programı önerim, parantez, ya da herhangi bir önerim reddedilirse? Eğer böyle olursa vazgeçmeyin. Koç Lombardi'nin dediği gibi, ilk taktiğimizde kazanmazsak vazgeçmeyiz. Planlama aşamasına geri döneriz. Yeni kanıtlar bulursak, ölü konuları tekrar açarız. Karar verenlerin dikkatini ilk görüşmede ele alınmamış yeni bir başlığı sunmak, onlara fikir değiştirip farklı bir sonuca varma gerekçesi sunar. Mahcup olmada önceki görüşlerin tersini söyleyebilirler. Çünkü onlara bu yeni kararlarını dayandıracak yeni ölçütler vermiş oluruz. O halde hayır denirse geri çekilin, yeniden değerlendirin ve yeniden yaklaşın. Geri çekilme. Konuyu zarif bir şekilde kapatın. Öneriniz reddedilirse kapılarını yumruklamaya devam etmeyin, yoksa yüzünüze çarpılabilir. Siz de çıkarken kapıyı arkanızdan çarpmayın, çünkü yeniden girmek isteyebilirsiniz. Yeniden değerlendirme. Sizi neden reddettiler? Onların ihtiyaçlarını tanımladınız ya da karşılamadınız mı? Siz soruları yerine ben cümleleri mi kullandınız? Kanıtlarınız yetersiz miydi? Çok fazla gerekçelere odaklanıp kendilerine yakın bulacakları gerçek yaşam öykülerine ağırlık mı vermediniz? İlk seferde gündeme getirilmeyen ve önerilerinin değerini gösteren yeni kanıtlar bulabilir misiniz? Başarınızı sabote etmiş olabilecek zaafları belirleyin ve davanızı nasıl güçlendirebileceğinizin stratejisini kurun. Yeniden yaklaşma. Yeni bir görüşme ya da randevu düzenleyin. İtirazları öngörüp etkisizleştirin. Örneğin, bunu zaten reddetmiştik için sözlerinize önce bunu daha önce de tartıştığımızı biliyorum ama geçenlerde yapılmış duruma yeni bir ışık tutan araştırmayı duymak ilginizi çekebilir diye başlayın. Sonra 5 ikna ilkesini kullanarak görüşlerinizi sunun. Müdürünüze, okulun yönetim kuruluna ya da öğretmeninize önermek isteyebileceğiniz şey ne olurdu? Eğer talebinizin onaylanmasını istiyorsanız, 5 ilkeye önceden çalışmak için harcanan zaman ve çabaya değecektir. Neden hayır diyebileceklerini bulup onlar için nelerin önemli olduğunu belirleyin. Numaralı başlıklar sunun. ben cümlelerini siz sorularına çevirin ve talebinizin onlar açısından değeceğini gösteren bir öyküyü paylaşın. Onaylama ile reddetme arasındaki fark buna bağlı olabilir. Gençler için Tang Fu önerileri. Size epeyce zaman kazandırayım. Sızlanmak işe yaramaz. Bir şey istiyorsanız, çok istiyorsanız bu ilkeleri kullanıp büyüklerinizin dinlemesini sağlamak sizin yararınızadır. Oğlum Andrew ehliyetini alana dek günleri, hatta saatleri sayan çocuklardan biriydi. Kendi arabasının olmasını çok istiyordu ve bunu gerçekleştirmek için bize bir öneri hazırladı. Birinci adım. Zihnini bunu asla kabul etmezler gibi kuşkularla doldurmak yerine inançlarını pekiştirdi. Ben her türlü olasılığı göz önüne aldığım sürece kabul edeceklerdir. İkinci adım. İtirazlarımı tahmin etti ve bunları geçersiz hale getirdi. Parayı nereden bulacağımızı biliyorum ve ben her şeyi düşündüm. Sorumlu davranmayacağımı da merak ettiğinizi biliyorum. Size nasıl büyüdüğümü göstereceğim. Üçüncü adım. 5 maddeli bir plan hazırlayıp 1. Arabayı nasıl büyük babasının ona bıraktığı parayla finanse edeceğini, 2. Muhafazakar davranıp paranın yalnızca bir kısmını kullanarak güvenilir kullanılmış bir araba alacağını, 3. İyi bir ortalama tutturup iyi öğrenci indiriminden yararlanarak sigorta primlerini düşüreceğini, 4. Yazın can kurtaran olarak çalışıp kendi benzin parasına katkıda bulunacağını ve 5. Herhangi bir kazanın yol açacağı hasarlarla ilgili tüm parasal sorumluluğu üstleneceğini gösterdi. 4. adım. Parasal açıdan nasıl sorumlu davranacağını göstererek ve güvenli süreceği konusundaki en büyük kaygımızı ele alarak ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bütün trafik kurallarına uyacağına, otomobiline mekanik açıdan iyi bakacağına yemin etti ve ceza yerse ehliyetinin geçici olarak elinden alınmasını kabul etti. 5. adım. Tanıdığımız ve saygı duyduğumuz bir arkadaşının hikayesini anlattı. Çocuk 16 yaşından beri araba kullanıyordu ve benzer bir anlaşma tasarlayıp ona harfiyen uymuştu. Andrew arabasını elde etti mi? Gereksiz bir soru değil mi? İtiraz edecek ne vardı ki? Öneri bu kadar geniş kapsamlı ve ikna edici bir biçimde sunulunca evet yanıtını almak nispeten kolay olur. Etik olarak ikna etmenin 5 ilkesini kullanmakla ilgili eylem planı. Okulun futbol takımının yeni koçusunuz ve okulun en son teknolojiyle donatılmış bir ağırlık çalışma odası yaptırmasını istiyorsunuz. Daha önce de şampiyon takımlara koçluk yaptığınızdan iddialı bir takım oluşturmanın, oyuncuların yıl boyu güçlerini pekiştirecek bir ağırlık programına katılmalarına bağlı olduğunu biliyorsunuz. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Kendi kendinizi konuşarak ezersiniz. Neden zaman harcadığımı bile bilmiyorum. Beni kesin reddedecekler. Kullanılacak sözler. Kendi kendinizle konuşarak kararlılığınızı pekiştirirsiniz. Bunun oyuncuların zihinsel ve fiziksel gelişimde büyük fark yaratacağını biliyorum. Unutulacak sözler. Önerinizi hiç hazırlıksız sunarsınız. İstediğim yalnızca 150 bin dolar. Kullanılacak sözler. Önerinizi ikna etmenin 5 ilkesini kullanarak sunarsınız. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için parayı nereden bulacağız ve bu işi neden kaynak ayıralım ki? Unutulacak sözler. Düşünceleriniz ve istekleriniz üzerinde odaklanıp direnişle karşılanırsınız. Forvetlerimiz ortalama 90 kilogram ağırlığında ve bu lig için yeterince iri değiller. Kullanılacak sözler. Onların istediklerine odaklanıp açık fikirli olmalarını sağlarsınız. Herhalde olası riskler için kaygılanıyor ve bu ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılmasının nasıl sağlanacağını düşünüyorsunuz. Unutulacak sözler. Yalnızca kendi deneyimlerinizden söz eder ve başka kanıt sunmazsınız. Ligde sonuncu gelip mahcup olduğunuzda üzüleceksiniz. Kullanılacak sözler. Evet'i alırsınız çünkü önerdiğiniz şeyi istiyorlardır. Bunu onayladığınız için teşekkür ederim. Sonuçlarını sahada ve kazandığımız maçlarda göreceksiniz.